Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir cuma akşamında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk diyoruz. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turulan Şen. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyoruz. Cumanız mübarek olsun efendim.
Evet, yine güzel bir Hasbihal programındayız. Sezonun ilk programları olduğu için bizim de heyecanımız üzerimizde.
Ne demek istiyorsun kardeşim? Heyecanımız yani, hiç gitmemişti ki bizim.
Heyecanımız hep üzerimizdeydi zaten ama özlemişiz yani bu mikrofonlardan sizlere seslenmeyi. Tekrardan cumanız mübarek olsun diyoruz.
Konuğumuz kim?
Çok değerli bir konuğumuz var. Kıymetli kardeşimiz Esat Mücahit Eskimez. Eyvallah. Okur Dergisi yazı işlerinden aynı zamanda editör yardımcısı.
Evet.
Hoş geldin Esat'cığım.
Hoş bulduk Yusuf hoş abi, Turulan abi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ben de. Takriben 4 senedir Hasbihal programına konuk olmak için sırada bekliyorum.
Evet, kapılarda yatıyor. Yani. Hasbihal programında. Tabii Mücahit'le biz yıllardır tanışıyoruz. Kendisini de çok fark ettiyseniz radyoya aşina bir sesi var. Radyotik midir? Mikrofonik bir sesi var. O yüzden yıllardır alacağız ama bir türlü denk gelemedik. Kısmet bugüneymiş.
Nasibi bugüneymiş.
Bu akşamaymış.
Evet.
İnşallah kendisiyle Okur Dergisi'ni.
Peki ne yapacağız bugün?
Evet. Neler
yapacağız?
Okur Dergisi'nin yeni sayısını konuşacağız. Malum biliyorsunuz Okur Dergimiz kitap dergisi. Türkiye'nin en belki güzel ve nadide dergilerinden bir tanesi. 11. sayısını çıkarttı değil mi?
Evet, bu 11. sayımızla.
3 ayda bir çıkıyor. Tek kötü özelliği 3 ayda bir çıkması zaten diyorlar genelde. Değil mi? Kulislerde böyle konuşuyor.
Tabii daha kötü hiçbir yorum duymadık bugüne kadar. En kötü özelliğimiz 3 ayda bir çıkmamız.
İnşallah bu da siz değerli okuyucularımızın katkılarıyla diye bağlayayım mı? Reklam pazarlamaya girmiş oldum ama.
Yani siz bilirsiniz programın akışına göre.
Akışına göre gideriz. Aynı zamanda Genç Dergisi'nin de 14. yılı. Aslında evet. Okur Dergisi'ni genelde konuşacağız bu programımızda ama Genç Dergimizin de 14. yılı olması hasebiyle belki biraz değiniriz. Hem de
çok güzel bir kapağı var.
Güzel bir kapak.
Bu sene hep böyle mi olacak acaba?
Evet, bu formatta gidecek yeni tasarımlıya diye biliyoruz. Şimdi Esat Mücahit kardeşimize dönelim. Ve önce kendisini bir tanıyalım. Daha sonra gençle okurla tanışıklığına dair sohbetimiz devam eder.
Evet, ben Deniz Esat Mücahit Eskimez. İstanbul Siyasal'da 4. sınıf öğrencisiyim. Elhamdülillah. Artık son sınıfı görmüş olduk. Buradan 1. 2. sınıftaki kardeşlerime de selam ediyorum. İnşallah onlar da bir gün 4. sınıfı görecekler.
Böyle bir anda geliyor mu?
Bir anda gelmiyor. Bayağı zor bir süreç.
Kardeşim mezun bile oluyorsun ya.
Yani olan oluyor tabii. Yani. Doğru. Siz oldunuz mesela.
Ya tabii biz de ben de mesela 1. sınıftayken hani acaba 4'leri görünce çok böyle büyük falan görüyorduk ama bir anda bakıyorsun mezun olmuşsun.
Yaşlandık be Yusuf'um.
Öyle.
Neyse inşallah darısı başımıza. Konyalıyım. Onu söylemeden geçemem. Her zaman belirtmem lazım. Onun dışında Genç'te yazı işlerinde yani bir iki yıllık bir mazimiz oluşuyor. Onun dışında Okur Dergisi ilk çıktığı günden beri Okur'da da Yusuf Temizcan kendisi editörümüz oluyor malum. Onun yanında devam ediyoruz. 11. sayıya geldik artık Eylül, Ekim, Kasım itibariyle. Tanıtım kısmı böyle tamam. Bir giriş güzel sanki.
Evet gayet güzeldi bence de. Zaten şimdi biz Yusuf'la da konuştuk gelirken Yusuf Temizcan dedim. Ben şimdi mesela diyelim bakan yardımcısıyla konuşuyorken bakanım diye hitap ediyorsun değil mi? Veya başkan yardımcısıdır. Başkanım diye. Ben de dedim Mücahit'e editör yardımcım diyecek halim yok. Editörüm diye. Hani Okur Dergisi editör diye sesleneceğim dedim. Belki dua niyetine de geçer.
Estağfurullah. Yani inşallah.
Evet. Yusuf'a da buradan selam ediyoruz. Evet tabii. Bir yandan senin tanışıklığın nasıl Genç Dergisi'yle? Yani bu daha doğrusu yazı işleriyle, yazılarla yani yazı dünyasıyla tanışıklığın nasıl oldu? Kendi hikayeni böyle bir özetleyebilirsen bize.
Onu da kısaca ya, Genç'le tanışıklığım takriben yani 10 yılı geçti. Aslında çocukmuşum tanıştığımda. Süleyman abi vesilesiyle oldu. Genç Dergi'yi okuyordum uzun bir süredir. Sonra bir mesaj, daha doğrusu bir mail ve akabinde Genç'le tanışmış olduk. Daha sonra buraya Şölenler meşhur. Siz vardınız yine tabii çalıyordunuz.
Tabii.
Evet. O Şölenlerden birinde de bu tanışıklığı ilerletmiş olduk.
Hangi Şölen'di hatırlıyor musun?
2011 İstanbul diye düşünüyorum. Çalmadınız mı?
Merkezi. Orada yoktu.
Bağlar Paşa. Nasip gönüllerde vardınız. Evet. Ben hatırlıyorum yani. Tabii. En azından mekanda bulunmuş olabilirsiniz. Gençlik merkezi aynen. Açılışı vesaire.
Ha, oradaydık. Gençlik merkezi hatırlıyor musun?
Aynen.
Açılışta çaldık. Biz evet. Turgulan'la da tanışıklığın ilk konserimizdi belki orada 2011 yılında. Güzel bir programdı o. Birkaç günlük programdı. Sen de ona katılmıştın.
Ben de ona katıldım.
Ondan önce tabii o zaman sen kitaplarla haşır neşesin kitap okuyorsun, yazı yazıyorsun. Süleyman abiye bir yazıyla alakalı mı mail attın yoksa...
Yok aslında şöyle tanışmak üzerine bir mail. Çünkü yaş da küçük olduğu için hani herhangi bir böyle 8'den küçük.
Hadi ya.
Aynen.
Söyle yani, açıkla utanma.
Yani 6 falan.
Anaokulu 1 değil.
Ya 6. sınıf ya 7. sınıf. Yani mail kullanmam bile bir bakıma mucize.
Anaokulu mucize bir şey.
Aynen. Biz tanışalım diye attık. Daha sonra ama kitaplarla aram iyiydi zaten. O konuda herhangi bir sıkıntım yoktu.
Süleyman abi resmen kendi insan kaynağını yetiştiriyor.
Tabii zaten gencin aslında en büyük özelliklerinden birisi okul olması. Yani evet. Gençle tanışan birisi hemen mail atıp işte burada ben bir yazı yazayım diyor. Ondan sonra şu anki gence baktığımız zaman aslında 10 sene önceki...
Hesap Mücahit kardeşimiz.
10 sene önceki böyle yazılarla biraz uğraşanlar kadro da var.
Aynen öyle.
Yani yazar kadrosu da öyle. Yani yazar yetiştirdi.
Çok güzel.
Süleyman abi de bundan çok bahsediyor. Çok güzel bir şey zaten.
Yani belki de en güzeli şu. O zaman da Süleyman abi editör yardımcısı olarak mı çalışıyordu? Veya editör müydü açıkçası? Tabii, şu evet. An tam emin değilim. Ama hemen maile bir dönüş yapması. Ki sınıfımı falan belirtmiştim yani normalde. Belki 7. sınıf öğrencisine yazmaya da bilirdi. Çoğu kişi yapıyor çünkü bunu.
Evet, bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyor Süleyman abi. Haberim var yani. Genelde hani o maillere bakılmaz aslında fazla ama... hep de o maillere dönüşlerden dolayı böyle çok isimde kazanmış genç dergisi yani.
Evet. Ondan sonra hikayemiz üniversiteye gelince tekrar gençle haşır neşir oluyoruz. Bu sefer artık hikayenin asıl kısmı bir takım yazılar. İlk başta tabii gençdergisi.com'da sitede yazılar. Ardından...
Bir dakika sen liseyi geçtin şimdi. Lisedeyken neler yaptın?
Liseyi atladık.
Atladın mı?
Lisede boşluk var çünkü.
Lisede hayatımda boşluk var.
Lisede hayatımda boşluk olmasa da.
Lisedeyken bu o zaman çok ilişkin olmadı mı?
Genç dergisiyle bir şölen yapmaya çalıştık lisede. Ama artık.
Çok pahalı olduğu için.
Yok müdürümüze mi takıldı? Bir şeyler olmuştu. Ardından lisede iletişim biraz azaldı ister istemez.
Keşke yapsaymışız.
Üniversiteye gelir gelmez hemen kapıda. Bittik tekrar.
Zaten İstanbul'da üniversiteyi kazanmanın hedeflerinden bir tanesi de bu oluyor değil mi?
Tabii,
İstanbul'daki
tabii.
Sosyal çevre, işte yazı dünyası, birçok
imkanlar.
İmkan burada daha fazla. Buradan da bizi dinleyen hani lise öğrencileri varsa, üniversiteye çalışan. Bakın İstanbul'u kazanmayı hedef haline getirin. Ve buradaki imkanlardan en güzel şekilde değerlendirin demiş olalım değil mi?
Tabii çok önemli.
Tavsiye olarak.
Yani İstanbul Ankara'ya bile benzemez.
Hı-hı.
Farklı.
Öyle gerçekten. Peki üniversite yıllarında da tabii burada okuyup da değerlendirmeyen de çok vardır. Bunda bu noktada da değerlendirmek lazım imkanları. Dediğin gibi işte yazar söyleşileri olsun, atölyeler olsun. Ben de üniversitedeyken mesela Metin Karabaşoğlu'nun yazı atölyesine katılıyordum.
Ha.
Tabii kendimi çok geliştirmedim o konuda ama gizli bir şeylerim var falan diyorum. Öyle derler ya.
Neyse bir gün o zaman yazı işleri neden olmasın? İnşallah. Bir gece ansın.
İnşallah. Zaten Süleyman abi yazı işleri teklif etti ama dedim ben tabii. Yok ben yapamam abi dedim.
Ben de şahit oldum yani o tabloya.
Herhalde orada beni şöyle düşündü hani gelir gitar çalar bizi böyle memnun eder. Biz konuşurken toplantıda falan.
Belki gibi. Bir nota köşesi.
Nota köşesi gibi olabilir. Yani. Evet neden olmasın. Evet gelelim. Sen üniversiteyi kazanıyorsun. Geliyorsun İstanbul'a.
Yani o hikayem,
orada
hikayem güzel ama orada ondan üniversiteyi sonra, kazanıyorum siyaset bilimini.
Tabii gencin burada zaten yeri var Üsküdar'da.
Evet.
Gidip geliyorsun.
Tanışıklık artıyor. Hı-hı. Sonra siteye yazı yazıyoruz. Hı-hı. Daha sonra dergiye röportaj, söyleşi ve ardından okurun çıkacağı haberini alıyoruz.
Bu şekilde.
Ve sonra okurda başlayıp artık düzenli bir
3 sene yazı. 2 cümlede şey yaptık.
Tabii tabii yani olay bu zaten. Öz, kısa bir öz konuşma.
Kısa bir öz. Ne diyecektim? Daha önceden lisede falan yazı çalışmaları falan var mı ufak tefek?
Vardı. Lisede kendimiz çok fanzin dergi çıkardık.
Öyle mi?
Aynen aynen. 3-4 tane.
Onların da çok faydası oluyor değil mi?
Muhakkak oldu onların. Tabii evet. Şu an yani bakamıyor insan bazen yazdıklarına bile
kesinlikle.
Ama.
Lise dergisi olsun. Deyince Tuğrul Anşen akla geliyor. Tuğrul da lisede dergi çıkartmıştı. Gerçekten o lisedeki çalışmaların aslında meyvesini veya ortaokul, lisedeki meyveleri sonradan görebiliyorsunuz. Ben de baktığım zaman lisede neler yapmışım? İşte sahneye çıkmışım falan.
Gitar.
Şimdi ne yapıyorum? Şimdi de öyle yapıyorum.
İlerleme var
biraz,
değil mi?
Yok ilerleme var. Biraz böyle orada hani öğretmen seni görüyor yeteneğini falan hani şöyle bir şey yapıyor, yönlendiriyor. Veya siz arkadaşlarınızla yönleniyorsunuz. Bu şekilde hayatınıza da yansıyor aslında.
Tabii gelişim çağımız.
Evet. Okur dergisiyle birlikte şu anda asıl ilgi alanım aslında Okur.
Evet, asıl ilgi alanım derslerim, okulum, ardından da Okurum.
Bu arada okulu uzatmadın değil mi inşallah?
Okulumuz güzel, rayında.
Güzel, rayında.
Sıkıntı yok.
Sıkıntı yok.
Yani.
Çünkü genelde böyle sosyal aktiviteler uzayınca aslında bu da yani güzel bir şey. Yani uzatsa da bence çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum
tabii,
ben.
Bu konu hakkında bir kelime yani, edebilir miyim?
Edebilirsiniz.
Buyurun. Yani şöyle, tabii esas hedeflere öncelemek çok önemli.
Yedi kelime
alındır. Yardımcı editör. Tabii evet. Bu konu hakkında 7 kelime ettim. Esas hedefi kaçırmamak lazım. Tabii, öncelikleri doğru sıralamak önemli yani.
Doğru sıralamak lazım. Bir yandan da tabii o yıllarda böyle hani aktiviteler fazla oluyor. Dediğin gibi dengelemek lazım. Tabii. Bir yandan kendinizi sosyal anlamda geliştirirken dersleri de aksatmamak lazım diye düşünüyoruz.
Doğru, kesinlikle doğru. Katılıyorum.
Aynen. Evet, buradan yanlış mesaj vermeyelim yani.
Yok yok.
Evet. O zaman gelelim Okur Dergisi'nin son sayısına. Okur Dergisi nedir? Bize ne vaat ediyor ve neler yapıyor? Önce kısaca bundan bahsedelim. Belki dinleyicilerimiz arasında Okur Dergisi'ni ilk defa duyanlar vardır. Onları hem de bir tanıtmış olalım.
Şöyle, Twitter'ımızda da bu yazar girişte. Okur, kitapların yalnız kalmasını istemediği için çıktı. Yani kitapların dünyası kocaman bir dünya.
Fiyakalı bir cümle.
Fiyakalı tabii. Yani sosyal medya, şov dünyası. Evet, oraya da öyle bir cümleyle giriş yaptık.
Güzel oldu.
Okur kurulduğunda kitap dergisi azdı. Halen çok az. Hatta süreç içerisinde zaten son 1-2 yıldır kapananlar oldu. En son İtibar yayın hayatına veda etti. Tabii o kitap dergisi değildi ama birçok kapanan dergiden birisi. Böyle bir koşullar altında Okur dergisi 11. sayısına kadar geldi bugüne kadar. İçeriğimiz tamamen kitap odaklı. Bazen bir tahlil, bazen bir söyleşi. Onun dışında yine kitap merkezli tüm metinler. Bazen çocuk kitaplarını değerlendiriyoruz. Romanlar var içinde. Ders kitabı mesela geçen sayımızda hukuk kitapları ile ilgili Mustafa Bozoklu bir yazı yazmıştı. Şu an aklıma geldi. Çerçevemiz geniş. Yeter ki merkezimiz kitap olsun. Bu sayıda da 11'e belki geçmek gerekirse dosya konumuz var. Çok özel. Kitap biriktirmek. Derdim dermanım imiş diye. Kapakta bu şekilde verdik bu konuyu. Bu konumuz ne? Kitap biriktirmek aslında bir hastalık. Bilmiyorum, haberiniz var mı bu hastalıkta?
Evet. Yani evet, duyuyoruz çevremizde. Allah yardımcıları olsun diyoruz.
Evet tabii, zor yani. devası da yok gibi bir şey.
Yani kitap biriktirmek değil mi?
Evet
bu,
evet.
Bunu irdeledi o zaman bu yani, sayıda.
Bu sayıda bunu irdeledik. Dosya konumuz buydu. Bu tabii şöyle bir şey. Yani bunu hastalık olarak nitelendiriliyor. Fakat yani belki hastalarına sorsak biz hastayız demeyecekler. Psikolojik bir rahatsızlık mı acaba? Bunu düşündürüyor öyle olunca da. 2-3 tane türü var. Belki kısaca bir bahsetmek gerekebilir. Bibliomani, bu hastalığın bir türü. Bir de tusundoku var. Bir de bibliofiller var. Üçledik türü. Biliyor muydunuz bu kadar karmaşık olduğunu?
Tıbbi konular gibi yani.
Tabii. Evet.
Bu kadar ayrıntılı bilmiyordum.
Yani şimdi dosyayı da tabii tümden burada anlatıp açıkçası.
Yani şey mi, bir alıp okuyanlar, bir alıp böyle okumayanlar.
Yani falan. Şöyle tam olarak, bibliofiller kitap dostları. Bunlar hasta falan değiller. Bunlar kitapları seviyorlar, alıyorlar ve okuyorlar. Yani
büyük ihtimalle ne koyuyorlar?
Gerektiği kadar yararlanıyorlar ve daha sonra kitaplıklarına koyuyorlar.
Dekor olarak kullananlar var.
Burada yani. Bizi korkutan bibliomani. Bunlar biriktiriyorlar. Ama hakikaten biriktiriyorlar, okumak için değil. Biriksin diye biriktiriyorlar.
Değerli olsun diye biriktiriyorlar.
Tabii tabii yani pul koleksiyonu yapan birisi niye pul koleksiyonu yapar? Bunlar da kitap koleksiyoneri gibi bir şey. Ama birazcık sınırsız biriktiriyorlar. Yani evinde 30 bin, 40 bin, 50 bin olanı mı ararsınız? Yani, 100 binlerce dergi biriktireni mi ararsınız?
İlk baskıları falan gibi mi alıyorlar yoksa veya...
Yani çeşit. Bazıları böyle ilk baskı hayranları var. Bazıları tamamen dolduruyor. Ne bulursa alanlar var. Birçok şey var. Farklı örnek. Zaten burada da dosyada da birazcık bu tip hastalığa yakalanan kişilerle görüştük. Tabii biz buna hastalık diyoruz ama bunlar böyle gidip hastaneye falan yatan yok içlerinde.
Yusuf Temizcan bu hastalığın hangi bölümünde?
Yani Yusuf Temizcan, Yusuf abi bence bibliofil. Kitap dostu.
Kitap
yani,
dostu. Aynen. Evet. Evinde okuduğu kitaplar var.
Tabii tabii, hepsini en azından aldığını okuma gayreti içerisinde.
Bir seçenek daha vardı orada sanki.
Bir de tusundoku var.
Bunlar da kitap okumayanlar.
Tusundoku da
kitap yok.
Kitap var, okumuyor herhalde.
Tusundoku da alacağım diye, okuyacağım diye alıyor tamamen. Sonra o kadar fazla alıyor ki artık okuyamıyor.
Ya bu dinleyicilerimiz evet. Yani bu genelde hani Sultanahmet kitap fuarına gidip 50 kitapla dönen, o heyecanla kitap alan bir sürü değil mi? Kitapları
tabii, tabii.
Çok seven.
Yani okuyacak ama hepsini aslında. Evet. Okuyacak ama bakıyor ki 300 tane kitap var arkasında, evet. Artık okuyamayacak.
Ben bu kitap dostuyla okuyamayanlar arasında herhalde. Yani çünkü kitap kütüphanemde bayağı kitap da yok ama bir kısmını okudum. Okumadığım kitaplar da var. Okuyorum zamanla.
Yani bibliofil ideali artık. Evet. Siz bilirsiniz. Bu kapsamda hem birazcık bunları konuştuk. Hı-hı. Daha sonra örnekleri konuştuk. Yine Sami Aylalı'nın Kitap Dolu Kiralık Bir Ev diye dosya konusunda bir yazısı ve Yusuf Turan Günaydın Hoca'nın Bibliofil demesek kitap severiz biz diye bir yazısı var. Bir de Doçent Doktor Ahmet Özcan ile bir söyleşi yaptık. Kitap tutkusu kaybettiklerimizi aramanın bir yolu isminde. Bu söyleşi özellikle ben çok hoşuma gitti çünkü kendim yaptım. Değil. İçerik olarak gerçekten iyi oldu çünkü kendisi birçok bu kitap biriktirme hastalarıyla da muhatap olmuş bir insan. Öyle olunca çok farklı örnekler.
Koleksiyonerlerden bahsediyor o zaman.
Bahsediyor yani. Çok ilginç bir şey var. Hemen bir okuyayım çok tabii. Kısa vaktimiz uygunsa. Bu bahsedeceğim kişi bir şey. Kitap biriktirme hastası, biblioman. Nuri Bey yaz kış gömlekle gezerdi. Yaz ve kış arasındaki fark kısa kollu gömlek ile uzun kollu gömlek şeklinde ayrılırdı. Kitaplara bakarken tek elini kullanırdı. Diğer elini hiç kullanmazdı. Tuhaf giyimi ve davranışları gibi aldığı kitaplarda da tuhaflık olurdu. Yine bu aynı Nuri Bey her gün gidiyor birçok kitap alıyor. Sonra o kitapları eve götürüyor, poşetlere dolduruyor, poşetlerin ağzını kapatıyor. Bir daha kimsenin görmeyeceği bir yere kaldırıyor ve bunu sürekli yapıyor. Belki böyle on binlerce kitabı var. Poşetliyor yani kitapları. Allah okuma Allah. Okuma değil, yüzünü görmüyor bir de.
Tasnif, masnif.
Tasnif falan yok yani. Alıp doldurup poşetliyor, sonra kaldırıyor. Sonra yine ertesi gün aynı faaliyet içerisine girişiyor. Mesela çok amacı ilginç bir örnek.
Yani bir amaç yok mu hiç?
Yani kitap tutkudan kaynaklanıyor. Kitaplara artık aşk derecesinde demek ki. Daha öte bir bağ var.
Yok kaldırması garip yani mesela kütüphaneye dizsin.
Ha yok yok baksın, dizme yok.
İşte şunlar şu kitaplar falan. İlginç.
Nuri Bey böyle bir örnek.
Ama hakikaten kitaplar insanın dünyasını genişletiyor. Özellikle hani kütüphanelerde mesela böyle bir gördüğümüz zaman insanın kitap okuyası, ders çalışması gelen kütüphaneler vardır ya.
Evet. Kitap tutkusu gerçekten çok ayrı. Böylece dosyamız ve de en son Halil Solak Bey'in kitap hastalarının büyük arzusu son nefeste kitap diye bir yazısıyla dosyamız son buluyor. Tabii bu sadece dosyamızdı.
Dosya konusu. Aynen. Tabii onun haricinde birçok kitaptan bahsediyor yazılarda.
Evet.
Bu sayıda mesela kaç tane kitaptan bahsedilmiş?
Bu sayımızda 172 kitaptan bahsettik.
Evet, her sayıda böyle bir çeteli de var.
Maşallah. Her zaman not düşüyoruz bunu. Yani bunda da soranlar oldu. Ne gerek var? Yani 172 kitap olsa ne, 250 kitap olsa ne diye. Bu belki şu, okuyan birisi içeride kaç tane kitapla muhatap olmuş. Yani onu göstermesi açısından hani özel bir anlamı yok.
Tabii güzel en azından 170 tane kitap yani
172
az çok
tane kitabı tanıdı, ismini duydu.
Fikir sahibi olacak.
Evet. O yüzden yani kapakta da böyle bir not düşüyoruz. En arkada da dizim var zaten. Oradan da yine okurlarımız takip edebilir adı geçen kitapların tamamı.
Siz bir çalışmayla hazırlanmış kitaplar.
Kitap menüsü gibi biraz değil mi?
Evet zaten. Yani yeni çıkan kitaplar, kaçınılması, gözden kaçınılması gereken kitaplar. İşte mesela Türkiye'de şu anda en çok okunan kitaplar.
Tabii.
Dünyada en çok okunan kitaplar.
Eskiye dair kitaplar falan var.
Şöyle bir köşemiz vardı. Şu an baskısı olmayan kitapları konuk ettiğimiz bir köşe var mesela. Daha önce basılmış ama tekrar bir daha basılmamış. Keşke basılsa diye. Böyle bir köşe var. Sadece ona ayrılmış.
Evet. Aynen. Bir de tabii hiç kitap okumayanlar var. Onlar da aslında bir... Onlar da gerçi belki önceki senelerde yapılmıştır belki. Kitap okuma alışkanlığıyla alakalı.
Kitap okuma alışkanlığıyla ilgili dosya konumuz vardı. Şu an sayı olarak tabii kaçın sayımızdaydı hatırlayamayacağım ama. Çünkü 11 sayı oldu gerçekten. Biraz da ilerlemişiz şöyle bakınca. Evet, hoş gerçekten. 3. senemiz bitecek. 2,5 sene oldu.
Maşallah. Evet gayet güzel çalışmalar. Evet o zaman bir müzik arası verelim isterseniz. Ondan sonra tekrar kitapların dünyasına, Okur dergisine dönmüş oluruz. Az sonra senden bir türkü alırız belki ama programın sonuna doğru. Benim de aklıma hani kitap okumak falan gelince böyle geceler geldi aklıma. Ömer Karaoğlu'nun Gece diye bir eseri var. Dün gece geceyle söyleştim yine ben. Dinleyelim. Tabii bir dinleyelim bakalım neler söyleyecek şarkı bize.
Eyvallah. Söyleştim yine ben dün gece. Gece söyledi olacak olanı. Dün gece. Geceyle söyleştim.
koca dağlar. Adım adım yürüyecek şu kabirlerde. Uyuyanlar dinleyecek dedim ak şu koca dağlar. Adım adım yürüyecek şu kabirlerde. Bize kim yardım edecek? Dedi Allah, dedi Allah, illallah. Dedim ah, dedim eyvah. Bize kim yardım edecek? Dedi Allah, dedi Allah, söyleştim yine ben. Dün gece, gece söyledi olacak olanı. Dün gece, geceyle söyleştim yine ben. Dün gece, gece söyledi olacak olanı. Dedi bak şu koca dağlar. Adım adım yürüyecek şu kabirlerde. Uyuyanlar dirilecek dedi bak şu koca dağlar. Adım adım yürüyecek şu kabirlerde. Uyuyanlar dirilecek dedim ah, dedim eyvah. Bize kim yardım edecek dedi Allah. Allah illallah.
Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Surlan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz Hasbihal programımızda bu hafta kıymetli dostumuz Esat Mücahit bizlerle birlikte okur konuşuyoruz. Nerede kalmıştık Esat?
Nerede kaldık? En son dosyamızdan bahsettik.
Dosyayı bitirdik herhalde.
Bitirdik dosyayı, aynen.
Türkiye'ni okuyor.
Yusuf Goncagül çok güzel bir eser okudu ondan sonra. Ardından kaldığımız yerden şu an devam ediyoruz.
Evet. Şimdi Türkiye'ni okuyor önümüzde açık. Tam oraya denk geldik. Mustafa Bozoklu'nun hazırladığı bir bölüm. Bugün de Mustafa Bozoklu...
Evet.
Virali ve
sen geçiyor. Sen para falan mı aldın ondan?
Yok. Yani 10 yıllık dostum ama... Onun dışında bir şey yok. Şöyle, kendisi Türkiye'den birçok farklı ilden kitap evlerini arıyor. Hı hı. Bu ay Türkiye ne okumuş? Bunun haritasını çıkarıyor bizim için. Yani bakalım mesela hemen buradan. Diyelim ki Uşak'ta bu ay Başlangıç, Dan Brown'un kitabı en çok satanlar arasında. Tabii bu genel bir istatistik değil. Bir tane kitap evinden alınan bir istatistik. Ama şöyle bize güzel bir Türkiye panoraması sunmuş oluyor. Böyle bir köşemiz var. Bundan önce bir Dünya Ne Okuyor'umuz da var. Hatice Sarıtan hanımefendinin hazırladığı. O da aynı şekilde dünyada birçok ülkeden benzer verileri alarak bize bir harita sunuyor bu konuda. Şöyle iki bölümü daha hemen özetlemiş oldum.
Evet, dünyanın ve Türkiye'nin ne okuduğunu az çok oradan
takip edebiliriz tüm okurlarımız. Bu arada okur nerede satılıyor biliyor musunuz?
Nerede?
Okurumuz online kitapçıların şu an Kitap Yurdu, Babil.
Hepsinde var.
Hepsinde var, hı-hı, diyebiliriz. Oradan linkleri de zaten, hı-hı, Twitter'ımızda, Instagram'ımızda mevcut. Okurlarımız hemen tek tıkla sipariş edebilirler. Gidip almak isteyenler olursa Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Evi'nin Türkiye'de birçok şubesi var farklı illerde. Gidip oradan elden de satın alabilirler dergimizi.
Çok güzel.
Şimdilik böyle, inşallah daha da genişletmek niyetindeyiz.
İnşallah. Evet, tabii Okur dergisinde bu şekilde sipariş verebilirler ve okuyabilirler. Zaten 3 aylık periyotla çıkıyor.
Tabii. 3 ayda bir. Yani şu an bu elimizdeki sayı Eylül, Ekim, Kasım. 11. sayımız. İnşallah 12. sayımız Aralık ayında buluşacak okuyucuyla. Şu an biz de onun hazırlıkları içerisindeyiz. 11. sayımız şu an çok taze. Hemen alıp okuyabilirler şu an bir tıkla. Mesela bu işi yapabilirler.
Evet. Dergilikte şu an var mı? Genç dergisi var.
Evet evet, dergilikte de var, doğru. Hı-hı. Ben onu söylemeyi unuttum. Dergilikte de online platform. Hı-hı. Orada da okurumuzun, tabii oraya şöyle 11. sayımız Kasım'dan önce Ekim gibi, Ekim'in ortasında girecek. Hı-hı. Oraya ilk başta hemen değil, bir süre sonra, kısa bir süre sonra geliyor. Orada da bir önce, yani 10. sayımıza kadar tüm sayılar var, tanıtım sayısı dahil. Oradan da yine takip edebilirler. Zaten oradan müthiş indirme alıyoruz. Şu an net rakam önümde yok ama
evet.
Çok fazla, binlerce indirildi dergilik üzerinden.
Evet, Genç Dergisi de oradan çok takip ediliyor. Evet, Okur Dergisi'nde böyle kitap dünyasına dalmak isterseniz kıymetli dinleyenlerimiz edinebilirsiniz. Gayet güzel kitap dünyasına sizi götürüyor.
Gencin Kardeş Dergisi değil mi?
Tabii.
Evet.
Bu isim babası Mehmet Lütfarslan abimiz. Hı. Daha sonra Süleyman abinin...
Mehmet Emin Okur değil mi?
Yok. Mehmet Lütfarslan. Süleyman abi zaten sürekli destekliyor ve editörümüze bir parantez açmak istiyorum. Kendisine. Kendisi ilk sayıdan beri dergiyi omuzlamış vaziyette. Sağ olsun. Çok daha ileri noktaya taşıdı. Bizim çabalarımız onun çabalarının yanında.
Küçücük. Derdi kendi burada olsaydı.
Estağfurullah derdi muhtemelen, evet. Kendisinin böyle bir talebi olmadı. Böyle bir şeyler söylemem açısından. Kesin, yani tamamen kendi fikirlerim. Yok, kendi.
Evet. Biz de burada kendisini birkaç kez ağırladık zaten. Biz de bu sefer hani bir farklılık olsun. Gençlerin sesini duyalım.
Evet.
Okur Dergisi'nde sadece Yusuf Demircan yok dedik ve Esat Mücahit Eskimizi aldık.
İkinci editör kendisi.
Evet.
Ama siz şey, tabii liyakate önem veriyorsunuz değil
tabii,
mi?
Tabii. Bizim tabii. Bizim programda o önemli.
Yani.
Ona göre seni çağırdık yani.
Doğru. Ben Okur Dergisi'nin 4 sene üst... sonra, o yüzden 4 sene sonra geldim.
Evet. Evet.
Layıkıyla temsil edebileceğin an davet ettik kardeşim.
Teşekkür ediyorum.
Her zaman bizim kapımız gençlere açık. Ara ara böyle zaten, hatta liseden, üniversiteden öğrenci arkadaşları alıyoruz burada, muhabbet ediyoruz. Yani biraz öğrencilik falan da konuşuyoruz arada hatta.
Tabii.
Bundan da bahsedebiliriz belki.
Öğrencilik hayatı.
İstanbul'da öğrenci olmak nasıl bir duygu?
Yani ben profesyonelim artık.
Beşinci profesyonel sene. Öğrencilik.
Evet. Aynen, profesyonel öğrencilik yapıyorum. Emekli öğrenci olacağım günü iple çekiyorum, onu anlattım zaten. İstanbul'da öğrencilik iyi, genel hatlarıyla.
Evet.
Şimdi İstanbul'a geleceği zaman öğrenciler maddi kaygı güdüyorlar. İlk akla bu geliyor ailelerinde. Ya yani benim şöyle bir iddiam var. Öğrencilerin maddi olarak en rahat ettiği yer İstanbul'dur.
Büyük bir laf.
Büyük bir laf. Niye?
Niye?
Niye? Çünkü
burs imkanı da fazla.
Burs imkanı fazla. Evet. Evet. Masraf ölçüsünde burs imkanı da fazla.
Tabii, doğru. Ona göre de daha çok vakıf, dernek,
çok fazla
STK var.
Öyle olunca gençler daha şanslı olabilirler diye düşünüyorum İstanbul'da. Her açıdan imkan fazla.
Evet.
Belki hani maddi açıdan çok bol bir şeye kavuşamasalar dahi birçok yerde çok kıymetli programları ücretsiz takip ediyorlar. Onu yazmak gerekir. Yani maddi olarak ölçülemeyecek derecede önemli kişilerle tanışabilirler.
Kesinlikle.
O açıdan çok güzel öğrencilik. Onun dışında her üniversitenin öğrenciliği farklı zaten.
Tabii, her şehirde farklı tecrübeler kazanır insanlar. Zaten aslında en güzeli de aslında İstanbul'daki o birlikteliği, yani şeyi, verimi bütün üniversiteleri yaymak Anadolu'daki.
Tabii falan. Tabii yani.
Ama, tabii İstanbul'un büyük kent olması hasebiyle daha farklı dediğimiz gibi avantajları oluyor. Kültür sanat dünyasında da böyle yani. Farkı.
Ama tabii umarız her yere yayılır bu durum.
İnşallah. Yani özellikle mesela aslında birçok gence de, Okur'a da birçok yerden böyle bir yorum da geliyor. İşte bu etkinlikler keşke burada olsa değil mi? İstanbul'daki tabii. Etkinlikler. Bu vesileyle buradan da herkese duyurmuş olalım. Üniversitenin birçok, Türkiye'deki birçok üniversitede aslında tabii ki öğrenci kulüpleri var. Aslında herkes orada kendi etkinliğini de oluşturabilir. Yani genelde bizde böyle bir hani şuradan oradan bir şey beklemek, şuradan bir şey beklemek gibi oluyor. Süleyman abi de birçok seminere gittiğinde bunu söylüyor. Yani burada kendinizi eğitecek bir şeyler yapabilirsiniz. Hani buradan bir şey beklemeyin. Hani İstanbul'dan birisi gelsin bize konuşma yapsın gibi böyle bir şey de oluyor bazen. Orada işte yaptıkları etkinliklerle birçok şeyi de gerçekleştirebilir aslında.
Kişisel çabalar çok kıymetli. Hı-hı. Yani şu son depremde onu da gördük. Her şeyin böyle İstanbul'a yığılması da her zaman tabii çok hayırlı bir sonuç getirmeyebiliyor. Belki Anadolu'ya da artık bu ölçüde imkanları arttırmak çok daha güzel olabilir.
İnşallah.
İnşallah
oluruz.
Öyle umuyoruz.
Öyle olur. Evet. Peki kitap, sen çevrende tabii gençlerin, yani zaten kendin gençsin, öğrencilerin arasındasın. Kendi çevrende kitap okuma alışkanlığını nasıl görüyorsun? Biraz kitaplardan konuşmuşken bunu devam ettirelim istersen.
Yani benim şahsi çevrem o açıdan güzel.
Gerçi evet, senin çevren evet, yazar çevresi olduğu için genelde.
Yani hem lise dostlukları hem burada edindiğimiz dostluklar.
En kitap okumayan ben bile ayda 10 kitap okuyarak belki.
Tabii haftada 2 kitabı geçiyor. 2,5.
Şaka.
Çok iyi. Öyleyse çok iyi.
Şaka.
Kitap okuma oranları etrafta güzel. Yani tabii şöyle, şimdi bu kitabı da bilmiyorum, bir Okur dergisinde çalışırken, staj yaparken böyle bir şey söylemek nasıl olur, ama yani bunu da böyle bir tabu haline getirmemek lazım.
Doğru, tabii. Haklısın.
Yani kitap. Hı-hı. En nihayetinde kitap. Şöyle bir takım kendimizi belki geliştirmek için, görgüyü arttırmak için, ufkumuzu açmak için veya eğlencesine. Hı-hı. Bu da olabilir. Birçok vesileyle okunabilir. Ama hani bu kitap okuma meselesi de bazen görüyoruz sosyal medyada. Böyle bir şey değil yani. Bir tabu, hı-hı, bir zorunluluk. Okumayanı döverler. Öyle bir durum yok. Sözlü kültürle de insan kendini geliştirmiş olabilir.
Kesinlikle,
onu da, o da doğru. Not edelim. Ama onun dışında ben güzel görüyorum. İnsanlar okuyor.
Tabii zaten genelde bu söylediğin noktadan yola çıkarak hani peygamberimiz, yani en büyük önderimiz yani ümmiydi. Yani hiçbir kitap okumamıştı. Böyle baktığımız zaman en büyük kitap ona inmişti. Buradan yola çıkarak da dediğim
gibi. Aklıma bir şey geldi. Lütfü abinin çok eski bir yazısından. Okumanın son noktası ümmiliktir.
Kesinlikle.
Diye bir şey. Tabii şu an içeriği çok hatırlayamasam da bir 7-8 yıl önce okuduğum bir şeydi ama bu kalmış aklımda mesela. Öyle de değerlendirebiliriz. Ama okunuyor kitap. Yani Türkiye'de kitap okumayla ilgili bir sorun yok. Hatta verilere bakarsak gayet de güzel.
Bu e-kitaplar çıktı. Bir de onun haricinde bir de seslendirme kitapları var şu an.
Sesli kitaplar
sesli
var.
Sesli kitaplar. Onlar da galiba çok tercih ediliyor.
Evet, şu an sesli kitaplar da revaçta gördüğümüz kadarıyla. Bize de çok talep geliyor. Biz de şimdi o konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Okuru, genci seslendirme konusunda. Çünkü güzel talepler var bu konuda.
Sesi güzel olan radyocu abilerinize.
Evet yani evet, Tuğrulan abi belki neden olmasın. Kendisi isterse biz çok memnun oluruz. O noktada da çabamız olacak inşallah ilerleyen süreçte.
İnşallah hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Yani sen mesela onu yapabiliyor musun bilmiyorum. Ben mesela denedim ama çok dinleyerek pek şey yapamıyorum yani. Kitapla o ünsiyeti kuramıyorum.
Ha, dinleyerek benim de çok tercih ettiğim bir şey evet, değil. Ama birçok kişi yolda giderken
ama özellikle evet,
bunu
yolda
kullanıyorlar. Evet. O çok güzel.
Şöyle, otobüste, arabada.
Bu tarz şeyler yani fırsata dönüştürme gibi olabiliyor. Trafiği fırsata dönüştürme mesela. Ben özellikle yapıyordum bu TEDx konuşmaları var ya, evet, onları mesela alıp arabaya koyup trafikteyken bir konuşma sürekli dinleyebiliyorsun. Hani krizi fırsata dönüştürme, trafiği fırsata dönüştürme yapabiliyorsun. Belki işte yine köşe yazılarının seslendirilmiş halleri vesaire, takip ettiğim bölümleri yine kopyalayıp arabada dinleyebilirsin. Güzel oluyor yani.
Doğru, aslında uzun yıllardır o köşe yazı seslendirme mevzusu var.
Var evet.
Belki çok 10-20 senedir
sesli
var.
Sesli makale.
Sesli makale diye birçok kez gördük. İnşallah kitapta da yani tutmuş gözüküyor zaten ama bilmiyorum, veri yok hiç. Görmedim ben veriyi. Veri olmadan konuşamayız.
Ben de işte paylaşılanlardan görüyorum yani, o evet, şekilde bir verim var. Kendi verim. Evet. Okur dergisinde başka bizi bekleyen neler var? Son olarak onlardan istesen bahset. Sonra da genç dergisini biraz konuşalım.
Okur dergisinde orta sayfa söyleşimiz, hı-hı, Alev Erkilet Hanımefendi ile. Tarihsel ve sosyolojik bilinç tarihi bir tekerrür olmaktan çıkartabilir isminde. Yine Ömer Erdem'le bir söyleşimiz oldu. Mustafa Doğru Bey'le yayıncılık dünyasını konuştuk. Bir mini dosyamız var. Her sayıda oluyor artık. Bu mini dosya Abdülhak Şinasi Hisar hakkında bu sefer. Bir kendi ana dosyamız kadar kapsamlı olmamakla beraber yine Abdülhak Şinasi Hisar'ı tanıyabileceğiniz, eserleriyle hemhal olabileceğiniz bir dosya. Yine Barış Şehri ile tasarımcı söyleşilerimiz var bizim. Her sayıda bir kitap tasarımcısıyla söyleşi yapıyoruz. O da belki farklı bir nokta oluyor. Hep kitapların içeriklerinden konuşuyoruz genelde. Bu sefer de kapak tasarımlarıyla üzerine bir sohbet etmiş oluyoruz. Bu da Barış Şehri ile editörümüz yapmıştı bu söyleşiyi de. Yine çok kıymetli yazarlarımız devam ediyor. Ali Ayçil Bey yazıyor, Dursun Ali Tökel. Yine Mustafa Çiftçi, yazılarıyla beraber. Sizin çok sevdiğiniz isim. Kesinlikle. Kendisini de ziyaret ettik.
Mustafa Çiftçi'ye hakikaten buradan selam etmiş olalım. Hem de tanımayanlar varsa da bir an önce kitaplarını alıp okuması gerekiyor bence diye düşünüyorum.
Çok kıymetli öyküler.
Hatta şu anda da Genç Dergisi var önümde. Burada Miras Avcıları'nın haberi çıktı karşıma. Ondan bahsedecektim ben de zaten. Biz tabii bu yaz 40 tane genç olarak Genç Derneği'nin öncülüğünde yola çıktık. 10 gün boyunca kaç şehir Esat Mücahit?
17 şehir gezdik.
Bulamıyorum ya, nerede?
Ben saydım zaten gezerken.
17 şehir. Gerçekten çok unutulmaz bir seyahat oldu bizim için. Özellikle liseli, üniversiteli gençler, daha doğrusu üniversiteli gençler vardı. Liseli çok yoktu. Onlar için de konuştuğumuzda gerçekten bunlardan bahsettiler. Hem yolumuzun üzerindeki değerli büyükleri ziyaret ettik. Hem kabirleri işte ziyaret ettik. İşte Neşetertaş'a gittik mesela.
Evet.
İşte ondan sonra Hayrettin Tokat Hazretleri'ne gittik Bolu'da. Birçok yere gittik. Sahabeleri, peygamberleri ziyaret ettik. Aynı zamanda o şehrin güzel yerlerinde turistik yerlerinde dolaştık. O şehrin güzel yemeklerinden de yedik ama ondan çok bahsetmeyelim.
Onu belki anlatmamak daha iyi.
Evet. Ve tabii bu vesileyle Yozgat'a da uğradık. Yozgat'ta Mustafa Çiftçi abi vardı. Onun sohbetine katıldık. Bize söyleşi yaptı. 3 tane hikaye kitabı var Mustafa Çiftçi'nin. Yolda bir tanesini okuduk hatta. Çok beğendik. Umarım inşallah.
Okudunuz mu, dinlediniz mi yoksa?
Dinlediler. Benle Esat'la ben okuduk. Otobüse dinlettik.
Biz evet, sesli kitabı.
Sesli kitabı canlı canlı yaşadık.
Güzel yaptık yani otobüs yolculuğu esnasında.
Ben şimdi önden okuyorum kitabı. Tabii arka taraf böyle uyuyor falan zannediyorum. Böyle ani bir şey oluyor hikayede. Aa diye tepkiler geliyor. Dedim aa, canlı arka taraf demek ki dinliyorlar. Bu vesileyle de aslında çok, hepsine selam
yani sesli olur. Kitap işi aslında olabilirmiş, onu anladık. Hı-hı. Ben de hep okurken arka taraftan hiçbir tepki yok ve gerçekten uyuyorlar zannediyordum. Sonra bakıyoruz, bir duraksıyoruz mesela, arkadan sesler hemen devam edin diye.
Evet.
Seviyor insanlar. Demek ki yürüyebilir bu işte.
Aynen öyle. Bir Miras Avcıların 2 sayfalık Genç Dergisi'nde bir işte söyleşileri falan var. Burada mesela bir istatistik bilgisi var. Otobüsle kat ettiğimiz mesafe 4100 kilometre 10 günde. Ortalama yürüyen 10 gün boyunca 75 kilometre yürümüşüz. 10 kişinin sohbetinde bulunmuşuz. 15 zatın kabrini ziyaret etmişiz. 20 tane şehirde bulunmuşuz.
Ha, 20.
20'ymiş evet.
Evet, ben yanlış mı saydım?
Belki 17 gezdiğimiz. Hani doğru. Üçünde de belki geçmiş olabiliriz. Yemek falan yemiş, evet, olabiliriz. Projeye destek veren sivil toplum kuruluşu 12 tane. Bu şekilde bir istatistik bilgisi var. Evet. İnşallah diğer projeleri de Genç Derneği'nden takip edebilirsiniz diye.
Her sene böyle güzel bir proje geliyor.
Evet.
Geçen sene bir Kafkas yolculuğu yaptınız.
O ayrı bir çılgınlıktı. Yani buradan Azerbaycan otobüsle gitmek anca zaten gençlerin aklına gelir herhalde.
Doğru.
Evet. Bu da öyle bir çılgınca bir projeydi aslında. Çünkü yani her gün neredeyse 3-4 saat yoldasın yani. Geze geze gidiyorsun ama tabii birlikte olmanın verdiği keyfi güzeldi gerçekten.
Her gün başka şehirde uyandık.
Evet.
10 gün.
Aynen öyle.
Her hiç sabah. Tekrar etmedik yani bir şehirde.
Evet, burada aslında Anadolu'nun zenginliğini de gördük. Hani böyle bir geze geze Anadolu gibi programı gibi olmasın da. doya doya Anadolu diye bizim gerçi. Ama gerçekten yani çoğu zaman hani bir klişe belki ama hani yüzümüzü batıya dönüyoruz ya, böyle işte gezelim, işte Avrupa'ya gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Bakıyoruz Türkiye'de daha doğru düzgün hani mesela Türkiye'de kaç tane UNESCO'nun tarihi bölge olarak şey yaptı yer var.
16 tane. 16 tane kültür mirası var.
UNESCO'nun kültür mirası var 16 tane.
Yozgat bunlardan birisi.
Yozgat değil.
İsmi sordum.
Yok, da. Çorum'da var.
Çorum'da Hattuşaş.
Hattuşaş antik kenti var mesela.
Mardin.
İşte mesela Şanlıurfa'da Göbekli Tepe var. Milattan önce 10.000 yılında kurulmuş, hı-hı, bir ibadethane. Yani tarihi verilerde en bilinen ilk ibadethanelerden bir tanesi. Tarihin akışını değiştiren bir bilgi aslında yani orasının bulunması. 2005'li yıllarda bulunmuş galiba.
Tabii.
O yıllarda.
Yani yeni revaçta, hı-hı, şu an artık tanıtımı çok fazla yapıldığı için ama, hı-hı, önemi şuydu, ben yanlış hatırlamıyorsam, orada da dinledik zaten uzmanlardan. İnsanlığın daha avcı toplayıcı döneminde bir yerleşik hayat yokken ibadethane yapılmış. Önemi de bu, daha önce bize ders kitaplarında anlatılan önce yerleşik hayat, daha sonra bir din anlayışı, hı-hı, ibadethaneydi. Ama şu an avcı toplayıcı bir toplumun daha yerleşmeden bir ibadethanesi olduğunu görüyoruz. O da akışı değiştiriyor.
Gerçekten öyle. Yani bu bizim yani Mezopotamya toprakları dediğimiz hani bütün medeniyetlerin beşiği dediğimiz zaten hani herkesin bildiği bilgi gerçi de. Ama maalesef hani gidip de biliyoruz ama gidip de gezelim, daha da bilincini erelim demiyoruz çoğu zaman. Bu noktada hakikaten değerini bilmek lazım. Belki mesela işte dinlenmelerimizi, tatillerimizi oraya denk getirip böyle kültürel gezler evet. yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Eyvallah, doğru.
Hem evet, de TL orada. Harcıyorsunuz.
Anadolu demişken.
İrfan türkülerimizden çok güzel böyle hem ilahi tadında bir türkümüz var. Okuyalım mı onu?
Memnun oluruz. Eşlik eder misin? Hangi türkümüz?
Ey erenler akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman ne güzel uymuş.
Hu.
Eyvallah.
Mülkede Süleyman ne güzel uymuş.
kuş ne güzel uyumuş.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz tekrar. Bir İrfan türküsüyle sizlere seslendi Tuğrul Anşen. TRT Radyosu sunuyormuş gibi. Uşak makamında bir türkü dinledik.
Sözleri ne güzel değil mi?
Çok güzel.
Hüseyin.
Buralara nereden geldik? Anadolu'dan geldik.
Evet.
Miras avcıları Anadolu yollarından gezerken derken türkülere geldik. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Tabii Genç Dergimizin 14. yılındaki ilk sayısı belki sezon olarak düşündüğümüz zaman Ekim sayısı da çıktı. Hatta Ekim'de bitiriyoruz neredeyse. Neler var bu sayıda? Kısaca bahsedebilir misin Esat Mücahit?
Tabii. Şimdi yeni tasarıma geçtik öncelikle. Hı hı. Her sene güncelleniyor tasarım. Böylece herkes de bir nefes almış oluyor. Çünkü aynı tasarımlar
bir heyecan
yorabiliyor, bir heyecan.
2-3 yıldır falan böyle sürekli değişiyor
tabii,
değil mi?
Tabii. Bir süredir böyle şu an yıl olarak... Yanlış söylemeyeyim ama...
10. yıldan beri herhalde.
Uzun bir süredir böyle her sene yenileniyor tasarım.
Aslında her sene yenilikler oluyordur tabii de. Yani bu son senelerde mizampaj olarak...
10. yıla kadar biliyorsun hep stabil bir kapakla
evet.
Geldik. Tabii. Yani şöyle bir temel bir değişiklik yaptığımız yani. Şey oldu.
Şu anda bu sayının kapağına benzer bir kapağımız vardı. Sonrasında önce aynı eski formatta her ay yeni bir kapakla...
Evet.
Renkler değişerek bir değişim olmuştu. Ölçüler değişti ardından.
O köklü değişiklik ölçü olayı oldu zaten. Sonra bu tasarım dediğimiz zaten şöyle. İçeride belki ufak dokunuşlar diyebileceğimiz şey ferahlatıyor. Hem dediğiniz gibi yeni bir heyecan. Evet. O bakımdan güzel oluyor.
Aynı zamanda bu sayıda mesela dergiyle alakalı görüşler var. Onları da ben beğendim. Gayet güzel olmuş.
Evet.
Evet.
Şöyle... Mesela modern zaman sendromları. Şu an önüme o geldi. Ayşe Yazıcılar hanımefendinin Kudüs sendromu diye. İlginç. Başlığı da farklı.
Evet. İlginç.
Bir şu an
burada sadece tabii başlıkları var. Belki yazının biraz içeriğini bahsediyoruz.
Tabii.
Yazıları dinleyicilerimiz inşallah.
Ayrıntılı olarak. Yine siteden de ufak takip edebilirler. Sonra dergiyi alırlarsa da tamamını okuyabilirler. Yine Ali Can Bey Kardiyo versus Riyazet diye. Başlıklar bu sayıda bayağı dikkat çekici.
Bayağı genç.
Biz asıl tabii şeyden bahsetmedik. Kapakta şey var. Spor olsun diye yazmadık demişiz. Ne? Bu sayıda spor. Ve sporcuları konuk ettik. Hı-hı. Yani bir spor sayısı ama spor deyince ne geldi aklımıza? Futbol gelmesin sadece. Şöyle hemen söyleşilere bakınca ne görüyoruz? Sümeyye Boyacı'yı görüyoruz. Milli sporcu. Kendisi yüzme şampiyonasında en son 50 metre sırt üstünde... Dünya ikincisi oldu. Yeni yaptı bu dereceyi. Kendisiyle bir söyleşi var. Spor dosyası kapsamında. Yani yüzme olsun, efendim atletizmin diğer dalları olsun, belki buz hokeyinden, aklı artık curling, ne geliyorsa var mı aklınıza gelen böyle farklı bir spor?
Bilek güreşi.
Yani mesela evet. Bilek güreşi. Ama buraya bilek da zaten güreşi. Dünyada kabul edilen spor türleri diye.
Okçuluk.
63 tane evet. Spor türü var. Yani biz saysak işte ben 5 tane sayabilirim. Daha fazla gelmedi aklıma. Spor dosyası da onunla ilgili.
Doğru aslında, yani biz sadece futbol, basketbol, voleybol gibi sınırlı görüyoruz ama birçok spor var. Mesela golf. Ben her hafta sonra golfe giderim.
Golf ben de tercihim kaykaydan yana olur hafta sonları.
Güzel. Skotur mu var?
Yok yok. Normal
kaykay. Kaykay dedi ya.
Spor dosyamız o şekilde. Turgay Bakırtaş kim bu İstanbul'un sahibi diye seslenmiş.
Evet.
Acaba kim?
Güncel bir konu.
Güncel
olmuş.
Bir konu.
Malum her yerde İstanbul senindir.
Aynen.
Afişleri görüyoruz bu aralar.
Bir bakalım yazıya kimin artık evet. Yani okuyabilirsiniz yine Ekim sayımızla.
Abdullah Gök kardeşimizin güzel bir
evet, onu, o da yeni.
Hikayesi başlamış. Ben de heyecanla takip ediyorum.
Onu az önce önüme düştü. Dedim ki arkadaşım olduğu için az sonra bahsedeyim ama yine konu geldi.
Evet.
Onun da bir çiziyorum diye bir köşesi
bu
oldu.
Bu senin yeniliklerinden bir tanesi.
Aynen, devamı da gelir. Çizgilerle böyle hatıraları yorumluyor.
Gayet iyi.
Güzel bir köşe olacak inşallah. Yeni sayımızda güncel gelişmeler böyle.
Evet. İki dergimizi de inşallah güzel değerlendiririz, okuruz diyelim. Tabii ödüllü soru olduğu gibi değil mi bu sene?
Ödüllü soru onunla ilgili evet. Onu köşemiz kapandı. Tabii bazen her zaman köşe açılmıyor. Bazen
de kapanıyor.
Kapanıyor. O da bir şey. Gelişme kendi içinde. Güzel, evet. O da bazen kapanıyor, bazen açılıyor. Aynen, özlüyoruz. Sonra seneye bir daha açıyoruz.
Evet. Hayırlı mübarek olsun. Yazı işlerinde durumlar nasıl gidiyor?
Onda, o köşede hemen şeyi gördük. Sinema köşesi var tek artık. Önce de vardı aslında. Bir süre evet. Sanırım. Şimdi Mehmet Nişancı artık sinema köşesiyle bizlerle.
Hayırlı olsun.
Yeni filmleri değerlendiriyor.
Peki veya... beklenen soruyu sorayım mı?
Sorayım.
14. yılın hediyesi nedir abi?
Evet, 14. yılda sen
sordun. Hep böyle bir seriler devam etti.
Evet. Bu zaman her yıl hediyemiz oluyor zaten. Bu da 14. yıl hediyemiz. Sen sordun diye bir eser Mehmet Lütfü Arslan ağabeyden. Tabii bu tamamen buraya özel. Daha önce baskısı olan bir şey değil.
Evet. Ve bu kitabı başka yerden alamayacaksınız.
Tabii. Bu kitap abone sadece yeni abonelerimize özel olacak.
111 soru, 111 cevap.
Evet. Yani bir serbest kürsü oldu. Evet. Sorular geldi. Kaçmak yok. Birçok soru. Hepsinin cevabı var. Umarım beğenir okuyucularımız.
Rakam da güzelmiş. 111. Evet.
O zaman Lütfü abimize buradan açık mektup yazıyoruz. Lütfü abimizi bekliyoruz radyo diyelim bu kitabı konuşmaya.
İnşallah.
Eyvallah.
Bir de şunu da duyuralım. Genç Gönüllüler Okulu başladı. Genç Gönül Okulu başladı.
Gönül Okulu.
Sen de o programı sunacaksın. Sen Sor diye.
Ben de Sen Sordun'da moderatörüm.
Sensörlü bir program.
Yani kitabın ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci cildi çıksın diye yapmadık tabii programı. programda yine serbest kürsü olacak. Hı-hı. Gerçi serbest kürsü yanlış bir tanım oluyor. Lütfü abimiz var, moderasyon var. Evet. Ve soru alacağız. Daha sonra da cevaplayacağız ama yine şey, sorular serbest tamam.
Gençlerle buluşma. Programda da gerçi başvurular doldu ama
evet, yine bitirdik.
De
ama
çok ısrarcı olursanız belki girme şansını yakalarsınız.
Bu işin seneyesi var, sonra evet. Seneyesi var. Allah ömür verirse.
Takip edebilirsiniz. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programının artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikteydi. Genç Dergisi yazı işlerinden ve Okur Dergisi editörümüz. Evet, Mücahit Bey, neler söylemek istersiniz son olarak?
Son söz, çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli Hasbihal programına katılabildiğim için en nihayetinde. Bir selam göndermeyeceğiz artık. O bitti sanırım o devir.
Eş dostu selam gönderme. Evet, o artık.
O kapandı değil mi?
2-3 asır önceden kaldı.
Ya ben en son hala gönderiliyordu.
Şaka yapıyorum yani, gönderebilirsin.
Yok selam.
Buradan Konya'daki akrabalarım.
Yok, bizim öyle özel bir şeyimiz yok burada. Herkese selam edebiliriz, sıkıntı yok.
Eyvallah.
Tüm gönül dostlarım.
Ben 2009 yılında Moral FM'e katılmıştım. Programa, kardeş radyomuz. Orada bayağı bir selam göndermiştim. Bunu hatırlıyorum şu anda da. Üniversite 1'deydim.
Biz de şeyde...
İsmail Tongar'da benle daha geçmişti bayağı.
Biz de Konya'da radyoyu arayıp istiyorduk. Sonra sunucu selam gönderiyor. Evet, ya çok ilginç bir şey aslında.
Duymak orada değil mi?
Düşününce garip, acayip heyecan veriyordu.
Evet. Bu arada tabii biz de radyonun başında söylemeyi unuttuk ama Erkam'da Hasbihal etiketine programımızla alakalı görüşlerinizi, düşüncelerinizi, isteklerinizi, ben bu konuyu görmek istiyorum, radyoda duymak istiyorum dedikleriniz varsa yazabilirsiniz. Erkam'da Hasbihal etiketine sosyal medyada takip ediyoruz. Evet.
Eyvallah. Kapatıyor muyuz? Geldik mi programın sonuna? Efendim, bir Hasbihal programının daha sonuna gelmiş bulunduk. Haftaya yeni bir konuyla, yeni bir konuğumuzla birlikte buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.